Dünden Yarına Türkiye. Dünden Yarına Türkiye programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemir birlikte hazırladı. Ayhan Taşçı sesimizi sizlere ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz dundenyarinatürkiye@trt.net.tr. Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Dilek Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun.
Türkiye seçime gidiyor. Biliyoruz.
İnşallah.
Evet. İnşallah 24 Haziran'da Türkiye bir seçim atmosferini yaşamış olacak. Tabii az bir süre kaldı. Bizim aklımıza gelen şey Sayın Yılmaz'la bu seçimleri konuşmaktı. Ama isterseniz bugün 14 Mayıs tarihi itibariyle 14 Mayıs 1950'deki şeyi konuşalım istiyoruz. Seçimlerin demokrasi tarihi bakımından önemi nedir ve tabii ki 14 Mayıs 1950'de demokrasiye dönüşü konuşalım istedik.
Evet, 14 Mayıs 1950 bizim siyasi hayatımızda, Türk siyasi tarihinde, demokrasi tarihinde çok önemli bir tarih. Bu tarihte çok partili hayata geçildikten sonra iktidar halkın oylarıyla ve barışçı bir şekilde değişmiş. O yüzden de bu 14 Mayıs 1950'ye Ak Devrim de denilir. Yani bembeyaz, üzerinde herhangi bir kirpası olmayan demokratik bir devrim manasında kullanılır. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de seçmenler arzu ettikleri gibi gizli oy, açık tasnifin gerçekleşmesiyle mevcut iktidarı, memleketi 27 yıl tek başına yönetmiş olan, bir tek parti iktidarı kurmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiştirdiler. Onun yerine 1945'te kurulmuş olan Demokrat Parti'yi iktidara getirdiler. Bu fevkalade önemli. Türkiye'nin o dönemin ruhunu yakalamasına hizmet eden ve Türkiye'nin 19. yüzyıldan itibaren içine girdiği demokrasi, çok partili hayat tecrübesine dönüşünü anlatan, Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında girdiği otoriter parantezin dışına çıkışını anlatan bir tarih. Aynı zamanda demokrasi ile beraber arkasından kalkınmanın geldiği, vatandaşların, seçmenin, o zamanki çoğunluk itibariyle köylülerin taleplerinin esas alınarak kamu bütçesinin tanzim edildiği, bu sayede de tarımsal üretimde bir patlama yaşandığı, bu tarımsal üretimdeki patlamanın artışın sayesinde ortaya çıkan zenginlik marifetiyle hem köylülerin hem de onların arasından çıkıp şehre gelen yeni müteşebbislerin sayesinde şehirleşmenin ve sanayileşmenin bir artış dinamiği yakaladığı, bu manada da toplumun tek parti döneminin o hareketsiz yıllarına nispetle sosyal hareketliliğinin arttığı, çeşitliliğinin arttığı, bu haliyle de demokratik hayatın, farklı hayat tarzlarının şehirler etrafında durup oturduğu, çeşitlendiği bir dönemin kapısı. O bakımdan belki de hani Türkiye'nin 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başında yakalamaya çalıştığı o dünyadaki gelişime yeniden katkı sunmaya, onu yakalamaya çalıştığı yeni bir atılım dönemi olarak fevkalade önemli bir tarih. Ama bütün bunların ana dinamiği de demokratik bir değişimi, demokratik bir seçimi hayata geçirmesiyle açılan bir kapı.
Evet, yani aslında bir anlamda Türkiye çok partili hayata, döneme girmiş.
Aslında
oluyor,
çok
mi?
Partili hayat daha önce de var Dilek Hanım.
Var, serbest fırka değil mi?
Serbest fırka. Ondan daha önce var. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Türkiye 19. yüzyıldan itibaren bir Osmanlı modernleşmesi yaşıyor. Bunun içerisinde evvela vilayetler meclislerinde, daha sonra birinci meşrutiyet marifetiyle, ikinci meşrutiyet marifetiyle farklı görüşlerin mecliste temsil edildiği bir yol yöntem bulunuyor. Ama özellikle ikinci meşrutiyeti takiben o farklı görüşler farklı partilere, o zamanki ifadesiyle fırkalara dönüşüyor. Fırka zaten farktan geliyor. Yani evet, diğerine nispetle farklı bir programı olan, görüşü olan bir grup, dernek manasında. Bu fırkaların, partilerin yanı sıra o dönemde bugün itibariyle tartıştığımız hemen her konunun öncülü denebilecek aydınlar, gazeteler, dergiler, dernekler var. Dolayısıyla müthiş bir Osmanlı coğrafyasından kaynaklanan çeşitlilik, çoğulculuk var. Bu çok partili hayatı da besliyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkışı, İttihat ve Terakki'nin seçim yenilgisini hazmedemeyişi neticesinde bu çok partili hayat bir kırılma yaşıyor kendi içerisinde. İttihat Terakki'nin fiili bir yönetimi söz konusu oluyor. Ama mesela Birinci Dünya Savaşı'nı takiben milli mücadele esnasında, Birinci Meclis ortaya çıktığında ya da Birinci Meclis'e daha gelmeyelim, kongreler döneminde farklı illerdeki Balıkesir'den Oltu'ya, Kars'a kadar yaşanan kongrelerde, sonra onların Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında birleşeceği Erzurum, Sivas ve nihayet 23 Nisan'daki Büyük Millet Meclisi'nin açılması sayesinde bu farklı görüşleri ihtiva eden bir meclis tecrübesi yaşanıyor. Burada da mesela birinci grup var, ikinci grup var. Birbirinden farklı görüşler, tartışmalar yaşanıyor. Bunu takiben ikinci mecliste farklı partiler de ortaya çıkıyor. İşte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkan bir grup söz konusu. Ancak bu çok partili hayat tecrübesi ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun yerine otoriter yönetimi tercih etmesi nedeniyle devam etmiyor. Ama mesela Atatürk bu durumdan rahatsız oluyor. 30 yılında sizin işaret ettiğiniz Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesine gerçekleştiriyor. Bu denemeyle yeniden çok partili hayatın gerçekleşmesini istiyor. Zaten hani baktığımızda ikinci meclis binasından itibaren hani o binalar yapılırken bile hani bir partiye göre yapılmış değil. Yani tek partili bir yönetime göre bir meclis sayı planlanmıyor. Çok partili hayatın olması arzu ediliyor. Ama fiilen o tek parti yönetiminin verdiği avantajlar da o zamanın siyasileri, bürokratları terk etmek istemiyorlar. Ama buna rağmen mesela serbest fırka tecrübesi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra, o da işte o dönemin Cumhuriyet Halk Fırkası'nın serbest fırkanın gücünden rahatsız olması neticesinde başarısızlıkla sonuçlanıyor. Atatürk onu takiben de bu tek parti yönetiminin oluşturabileceği problemleri denetlemek amacıyla müstakil mebuslar oluşturuyor. Bu daha sonra müstakil grupla takviye edilecek. Böylece tek parti yönetiminin hem otoriter havası hem basın yayındaki eleştirel havanın olmaması sebebiyle ortaya çıkacak problemler giderilmek isteniyor. Ama bunların hepsi güdümlü muhalefet teşebbüsleri olduğu için beklenen, arzu edilen neticeleri vermiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın nasyonel sosyalist ve faşist rejimlerin yenilmesiyle oluşan ikliminde Türkiye, Sovyet Rusya'nın fevkalade güçlenmesi ve Türkiye'nin üzerindeki tazyiğini arttırması sebebiyle yeni bir karar verme zorunda kalıyor. Çünkü Sovyet Rusya Türkiye ile tek parti döneminde ya da milli mücadeleden sonra yaşanan o dostluk paktını devam ettirmiyor. Bir takım talepleri oluyor Türkiye'de, Boğazlarla ilgili, Türkiye'nin kuzeydoğusuyla ilgili. Ve aynı zamanda hemen hatırlayalım, hafızamızı yoklayalım. Doğudaki komşumuz Sovyetler Birliği bir anda batıda da Doğu bloku marifetiyle işte Romanya'yı, Bulgaristan'ı ele geçiren, işgal eden Kızıl Ordu marifetiyle doğuda da komşumuz oluyor. Yetmiyor. Hem Yunanistan'da hem de İran'da Sovyetlerin desteklediği komünistlerin taraf olduğu iç savaşlar yaşanıyor. Dolayısıyla bu hal Sovyetlerin Türkiye'ye yönelik talepleriyle birleşince Türkiye bunu bir güvenlik meselesi olarak, kendisine yönelik bir tehdit olarak algıladığından Batı İttifakı ile beraber olmayı tercih ediyor ve bu Batı İttifakı ile beraber olmanın bir neticesinin de tek partili hayatı sona erdirerek Batı tarzında bir demokrasi istikametinde ilerlemek olduğu kanaati oluşuyor. O dönemin milli şefi, hani değişmez tartışılmaz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve değişmez tartışılmaz genel başkanı İsmet İnönü, bunun böyle gitmeyeceğini görerek çok partili hayata geçiş kararı alıyor. Buna bağlı olarak da artık hem Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde değişiyor, hem rejim kendi içerisinde değişiyor. Çok partili hayatın önü açılıyor ama bu kolay olmuyor. Mesela 1946'da yapılan
bir... Ona bakalım mı?
Evet.
Yani şöyle yapalım isterseniz. 1950 seçimlerinde 46 seçimlerini mukayese ederek bize anlatırsanız.
Evet, yani 1946 yılında yapılan seçim maalesef bizim demokrasi tarihimizi bir... Hani karanlık dönem olarak geçiyor. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi hem çok partili hayata geçişi yeni partilerin kurulmasına imkan veriyor. Hem onlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir takım aktörler, dörtlü takriri vermiş olan mesela Demokrat Parti'yi kuran isimler var. İşte Millet Partisi var. Farklı farklı görüşlerden küçük küçük partiler var. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bu değişimin icabı çok partili hayatın gerektirdiği seçim kanununda bir değişiklik yapmıyor. Seçim kanunu daha önceden oluşturulmuş seçim kanunu tek parti yönetimine göre ve rekabetin olmadığı bir döneme göre oluşturulmuş. Bunun neticesinde de 1946'daki seçimlerde tek parti yönetiminin o zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin atadığı sistematik içerisinde ciddi yolsuzluklar gerçekleşiyor. Hani bunu şöyle anlatalım. Bugün biz gittiğimizde işte farklı farklı sandıklarda ama hiç kimse farklı bir partinin sandığına oy vermiyor.
Evet.
Yani hepimiz aynı sandığa oy veriyoruz gittiğimiz seçim bölgesinde. Ve kapalı bir
zarfta
ve kapalı bir kabinde oyumuzu kullanıyoruz. Dolayısıyla oradaki görevliler veya bir başkası bizim nereye oy verdiğimizi, nereye mührü bastığımızı görmüyor. Sonra biz kapatıyoruz, gelip sandığa atıyoruz. Sandıklar kapatıldığında, akşam olduğunda işte sandıkta en çok oy almış 5 partinin temsilcisi var. Bir de memurlar var ve bütün bunlar hakimlerin denetimi altında. Hem ilçelerde, hem illerde, hem de Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle bir denetim var. Hakim teminatı altında. Ama o da yetmiyor. Mesela siz vatandaş olarak herhangi bir sandıkta kullanılan oyun sayımını takip edebilirsiniz. Medyada takip edebilir. Sayımlar nasıl gerçekleşiyor buna bakabilirler. Şimdi mesela cep telefonları var. Orada A partisinin temsilcisi var. Sayım bittiğinde ve tutanak hazırlandığında hepsi imza altına alıyorlar. Zaten anlaştıkları için imza altına alabiliyorlar. Eğer anlaşmazlık söz konusu olsa orada anlaşmazlık çıkacak. Evet. Şimdi anlaşma meydana geldiğinde bunu fotoğraflıyorlar. Bu fotoğraf işte partilerin ilçe, il, genel merkezlerine gidiyor. Bu arada bu evrakın fotokopisi de alınıyor. Bu evrak da Yüksek Seçim Kurulu'na silsilesiyle ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor. Bunun için anlatıyorum. Bunlar sayılıyor. Ama sayılırken yine sayımda da sadece Yüksek Seçim Kurulu saymıyor oyları. Her parti kendi il, ilçe ve genel merkezlerinde kendi müşahitleri, temsilcileri marifetiyle her sandıktan gelen rakamları topluyor ve sayıyor. Dolayısıyla kontrol ediyor. Yani evet. Eğer bir hata varsa itiraz söz konusu olabiliyor. Ve bütün bu aşamalarda yine hakimlerin, medyanın, vatandaşların denetimi söz konusu. Ama 1946'da böyle değil. Yani kime oy verecekseniz onun sandığına giriyorsunuz. Dolayısıyla o bir cesaret meselesi haline geliyor.
Evet.
Ve hani
ya o zaman özgür bir serbest, birey olamıyorsunuz.
Tabii yani. Serbest oy kullanma, gizli oy kullanma hakkınız ihlal ediyor. İkincisi, oylar kullanıldı. Şimdi sandık kapatılıyor. sandık kapatıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin atadığı sadece memurlar var sandık görevlisi olarak. Onlar vatandaşları, diğer siyasi partileri, medyayı dışarı çıkarıp kendileri sayıyorlar. Kendileri sayıyorlar. Sayım ilan edilmeden önce kanuna bir madde koymuşlar. Diyor ki sayımlar ilan edilmeden önce oylar imha edilir. Şimdi böyle deyince herhangi bir itirazın da önü kesilmiş oluyor. Çünkü siz oyları imha ettikten sonra kim yeniden sayılmasını istese ne ifade eder ki? Dolayısıyla bu adeta hani o tek parti döneminin otoriter anlayışı içerisinde seçimleri, sandıkları kontrol etmek maksadıyla yapılmış bir seçim düzenlemesi. Ama bu çok partili hayatta o rekabete, çok partili hayata, adil seçim ilkesine, gizli oy açık tasnif ilkesine uygun olmuyor. Bunun neticesinde de ciddi bir yolsuzluk söz konusu oluyor 1946'da. Bu çünkü insanlar bunu görüyorlar Dilek Hanım. Biraz önce söyledik ya, mesela siz Malatya'da oy kullanıyorsunuz. Malatya'da görüyorsunuz insanlar hangi sıraya girmişler, akşam ilan edilen sonuçlar ne? Dolayısıyla partililer de bunun farkında. Ama 1946'daki belki iyi taraf şu, 1946'daki bu seçim yolsuzluğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından savunulamayacak bir hata olarak tarihe geçiyor. Aynı zamanda Demokrat Parti de bu savunulamayacak hata dolayısıyla mesela sokağa çıkmıyor. Şiddet hareketlerine bulaşmıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçim yolsuzluğu karşısında Demokrat Parti'ye o dönem gelen bazı askerler var, darbe yapabiliriz diye. Demokrat Parti bunu kabul etmiyor. Biz seçim marifetiyle siyaset yapacağız ve iktidara geleceğiz. Herhangi bir askeri hareket vesaire istemiyoruz diyorlar. Bu mesela Demokrat Parti daha sonraki Türkiye'nin demokrasi tarihi bakımından da fevkalade önemli. Demokrat Parti'nin içerisinde o zamanın ifadesiyle müfritler, aşırılar var. Onlar da bu seçim yolsuzluğunu sokaklara dökülelim, meclise girmeyelim diyerek bir mücadele tarzı, stratejisi öneriyorlar. Demokrat Partililer bunu da kabul etmiyorlar. Bunun bir çatışma ve siyaseti tahrip edecek bir iç çatışma anlamına geleceğini söyleyerek biz meclise gireceğiz ve evvela bu seçim kanununun değişmesi için mücadele edeceğiz ve bunu yapılan haksızlıkları halka anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bunu savunamaz hale gelecek ve mecbur kalacak diyerek kendisine bir sivil, demokratik bir hat çiziyor, seçenek oluşturuyor. Bu fevkalade önemli.
Evet, çok önemli bir
davranış. Yani Demokrat Parti'nin yaptığı bu tercih Türkiye'yi bir iç çatışmadan koruyor ve aynı zamanda genel olarak Türkiye sağına Demokrat Parti'den gelen partileri herhangi bir darbe veya sokak hareketinden de uzak tutuyor. Yani, bu çok önemli bir kazanç.
Bu önemli bir kazanç. Yani tabii demokrasi açısından da.
Demokrasi açısından, sivil hayat açısından Türkiye'deki mutabakat çerçevesinin oluşması bakımından fevkalade önemli. Şimdi bu 46'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu eski kanunu, tek parti yönetimini savunanlar giderek gözden düşüyor. Demokrat Parti onları eleştiriyor, medya eleştiriyor, halk eleştiriyor. Ve nihayetinde onlar savunulamaz hale geliyorlar. İşte mesela onun en önemli ismi Recep Peker mesela. Bu aşırı görüşün en önemli ismi. O Menderes'e, rahmetli Adnan Menderes'e psikopat diye hitap ediyor. Başbakan. Rahmetli Adnan Menderes'e psikopat diye hitap ediyor. Halbuki rahmetli Menderes çok nazik, çok kibar bir isim. Hani bu vasfıyla bilinen bir isim. Tabiatıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de bir süre sonra kabul edilemez noktaya geliyor. Recep Peker başbakanlıktan alınıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Demokrat Parti ile işbirliği yaparak seçim kanunu değiştirmek zorunda kalıyor. Artan eleştiriler dolayısıyla. Bu seçim kanununun değiştirilmesinin neticesinde işte açık oy gizli tasnif sistemine geçiliyor. Adil bir seçimin prensipleri ortaya konuyor. Bu sayede de 14 Mayıs 1950'de halkın tercihi sandığa ve seçim sonuçlarına yansıyor. Seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra da bence yine önemli bir husus var. Bu faslın altını çizmek lazım. Şimdi her şeyden evvel girişte söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış sebepler dahi olsa çok partili hayata dönüş kararı alması fevkalade önemli.
Evet.
Bu karardan vazgeçmemesi de çok önemli. Yani seçim yolsuzluklarına, problemlere, gerginliklere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi çok partili hayattan ve seçim prensibinden vazgeçmiyor. Ve o 1946'da yaptığı hatadan kurtulmak için de muhalefetle işbirliği yaparak seçim kanunu değiştiriyor. Daha da önemli Cumhuriyet Halk Partisi hanesine olumlu olarak yazılması gereken şey 14 Mayıs 1950'de seçim sonuçları ortaya çıktığında seçim sonuçlarının icabını yerine getiriyor. Yani barışçı bir şekilde iktidarı yeni seçilen Demokrat Parti'ye devrediyor. Şimdi burada da mesela problemler yaşanıyor Dilek Hanım. Yine bazı askerler bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyorlar. Seçim sonuçlarını tanımazsa Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarı devretmezse kendileriyle beraber olacaklarını söylüyorlar. İsmet İnönü bunu kabul etmiyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden müfitler, aşırılar var. Bunlar da bu çok partili hayat kararı yanlıştı. Bu seçim kararı yanlıştı. İşte seçim sonuçlarında da gördük. Bizim memleketimizde demokrasi uygun değil, demokrasiden vazgeçelim diyen bir grup var. İsmet İnönü bunları da kabul etmiyor. Bunların yanlış görüşler olduğunu söylüyor. Hatta o zaman Dilek Hanım, Arnold Toynbee diye bir tarihçi var.
Evet.
Arnold Toynbee bir kitap yazmış. O kitapta 2. Dünya Savaşı döneminde sadece protestan ülkelerde demokrasiyle yönetimin kaldığını, Katolik ülkelerinde bile faşizan yönetimlere, otoriter yönetimlere kayışlar olduğunu, dolayısıyla demokrasinin protestanlara has bir rejim olduğunu iddia ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden de bazı kesimler diyor ki bırakın hani Hristiyanları, Hristiyanların içerisinde ancak protestanlar için uygun olan bir rejim bizim gibi Müslüman olan bir ülkede hiç geçerli olamaz diyorlar. Rahmetli İsmet İnönü de bu fevkalade mutasip yanlış bir görüştür. Bunun yanlış olduğunu da göstermeliyiz diyor. Böyle bir görüş olabilir mi diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi devir teslimi yapıyor. Fakat orada bir problem var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidar partisi olarak kurulmuş. Nasıl muhalefet yapacağının tartışılması gerekiyor. Karara bağlanması gerekiyor. Bunu tartışıyorlar. Bu tartışmalar sırasında işte şöyle bir kanaat ortaya çıkınca İsmet İnönü müdahale edecek. O kanaat şu. Demokrat Parti'nin doğru yaptığı şeyleri destekleyelim. Yanlış yaptığını eleştirip bizim teklifimiz budur diyelim. Aslında bu yani herhangi doğru. bir doğru.
Evet. Doğrusu bu.
Evet, demokratik muhalefetten beklenmesi gereken sizin de işaret ettiğiniz gibi doğrusu bu diyeceğimiz bir yaklaşım. Ancak İnönü burada o işte ikinci meşruiyetten o tek parti yönetiminin tarzından belki işte İttihat Terakki tarzından gelen bir şekilde hayır diyor. Her şeylerine şiddetle muhalefet edeceğiz diyor. Bu şiddetle muhalefet ne yazık ki o 10 yılda gerçekleşiyor. Arada yumuşama dönemleri olmakla beraber. Bu siyaseti fevkalade geriyor. Polemikleri artırıyor. Makul uzlaşma noktalarının önüne geçiyor. İsmet İnönü'nün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu müspet, olumlu katkılarına rağmen daha sonraki sürece en olumsuz katkısı bu. Yani demokratik bir muhalefetin icap ettirdiği gerektiğinde işbirliği yapmak anlayışına gelmeden her şeye şiddetle karşı çıkmak şeklinde bir yaklaşım söz konusu oluyor. Bu daha sonraki siyasi süreci ciddi anlamda zedeliyor. Tabii bu dönemde hani Demokrat Parti'nin de yaptığı siyasi olarak yaptıklarında eleştirilecek bazı hususlar olmakla beraber bütün bu eleştirilere rağmen 10 yıllık zaman zarfında darbeyi icap ettirecek herhangi bir şey yok ama darbeciler hani 46'da nasıl geldilerse 14 Mayıs 1950'de nasıl geldilerse onlar darbe yapmak için bahane arıyorlar zaten.
Evet.
Bu bahanenin verilmemesi ve her halükarda her türlü darbecinin tıpkı 46'da Demokrat Parti'nin yaptığı gibi 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi siyasi muhataplar tarafından reddedilmesi ve aynı zamanda hukuken soruşturulması gerekiyor. Biz bu noktaya uzunca bir mücadeleden sonra ancak 15 Temmuz'dan sonra varabildik. Şimdi herkes bu konuda mutabakat halinde görünüyor. Bu
yani
önemli
hani
bir şey.
Bu zamana kadar o zaman biz şunu diyemiyor muyuz? Tek parti dönemi sona erdi. Tamam. Çok partili döneme geçildi ama çok partili hayat ve demokrasi tecrübesi çok da fazla edinildi diyemiyor muyuz?
Hayır, edinildi aslında. Çok partiler tecrübesi de edinildi, demokrasi tecrübesi de edinildi. Fakat bazı kesimler bu tecrübeyi hazmedemediler. Yani işte çoğunluğun yönetmesini, köylülerin yönetimde söz sahibi olmasını hazmedemeyen.
Yani yeter söz milletin.
Evet, bu sözü
Demokrat
yeter.
Demokrat Parti'nin.
Yeter söz milletindir ifadesini hazmedemeyen kesimler oldu. Bunlar da demokrasi karşısında kendilerini elit bir kesim olarak görerek darbeler marifetiyle, darbelerden sonra kurulan vesayetçi sistemin içerisinde bir takım elitlerin yoğunlaştığı kurumlar marifetiyle demokrasiyle bağdaşmayacak antidemokratik bir öz barındırmaya, bunu taşımaya, devam ettirmeye gayret ettiler. Ama bu aradan geçen zaman zarfında milletimiz her seferinde demokratik olanı tercih etti ve bu kesimleri zaman içerisinde sabırla tasfiye etti, eledi. Bu önemli bir tecrübe. Yani bu milletimizde tecrübe bakımından bir eksiklik yok. Fakat ne yazık ki darbecileri yeterince cezalandıramadık. Darbecileri yeterince kovuşturamadık. Böyle bir eksikliğimiz vardı. Şimdi bu eksikliğimiz de gideriliyor. Bu darbecileri aynı zamanda yurt dışından destekleyen bizim ittifak halinde olduğumuz bazı müttefiklerimiz de vardı. Bunlar da artık çok herkesin gözü önünde olduğu için özellikle 15 Temmuz darbesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, bazı NATO ülkelerinin, NATO bürokratlarının darbecileri ne ölçüde yakından desteklediklerini gördük. Bunlar çok gözümüzün önünde olduğu için hani bu konuda da artık toplumda çok ciddi bir mutabakat var. Bu bakımdan Türkiye'de demokrasi birikimi ciddi anlamda bir değer kazandı. Şimdi belki hani 14 Mayıs'ın önemli kazanımları arasında şunları zikretmemiz lazım. 14 Mayıs'la beraber kamu bütçesi, kamu kaynakları, Dilek Hanım, seçmenler ve köylülerin talepleri, şikayetleri, arzuları istikametinde hazırlandı. Bu da girişte ifade etmiştim. Köylüler ne istiyordu? Köylüler tek parti döneminde mesela bürokratik kesimler, bazı elitler kendilerince köylülere ve o zamanki sloganıyla söyleyelim, halka rağmen harkçılık yapıyorlardı. Yani evet, biliyorlar, halkın onu istemediğini biliyorlar ama halk bilmez zaten. Biz doğrusunun bu olduğunu halka öğreteceğiz. Bunun için de zor kullanacağız diyorlardı. 14 Mayıs 1950'den sonra zor kullanma imkanı ortadan kalktı. Halkı artık ikna ederek bir şey yapacaksınız. Yani halka rağmen bir halkçılık söz konusu olamaz. Bunu ancak yeniden darbeler yoluyla hayata geçirmek istediler. Ama demokrasinin içerisinde halka rağmen bir halkçılık prensibi bağdaşmaz. Şimdi köylüler, seçmenler özellikle bu ellerindeki toprağı kullanabilecekleri, işleyebilecekleri teknolojik imkanlar istediler. Bir çerdiver, traktör. Sonra da ürettikleri ürünleri pazara, piyasaya taşıyacak karayollar istediler. Karayolları ve onun üzerinde bu taşımayı yapacak kamyonlar. Şimdi bu olunca bir anda üretim patladı. Yani şöyle düşünün. Siz işte Yozgat'tasınız, Kırşehir'desiniz, araziniz var ama üretmenizin imkanı yok. Çünkü ona uygun bir hani hayvanlarla üretiminiz ancak bir sınırda olabiliyor. Hepsini etkin bir şekilde kullanmanız için daha fazla hayvana veya teknolojiye ihtiyacınız var. Hadi bunu yaptınız. Yaptıktan sonra, ürettikten sonra bunu piyasaya taşıyacaksınız ki mal olarak satabilirsiniz. Bunun bir anlamı olsun.
Evet, çürümesin, yok olmasın.
Tam dediğiniz gibi ticari bir mamule haline gelsin. Eğer bunu yapamazsanız siz kendi içinize kapanıyorsunuz. Kendi içinize kapanınca kendi aileniz için üretiyorsunuz. Sonra da değiş tokuş için, bu ne demek? Yani katırın, işte merkebin, efendim atın üzerinde veya bazı yerlerde devenin üzerinde sırtında taşıyabileceğiniz kadar bir mamül üretiyorsunuz, ürün üretiyorsunuz. Onu piyasaya, pazara, şehre götürüyorsunuz. Oradan da temel bir takım ihtiyacınızı işte kumaş gibi, patiska gibi, tuz gibi, işte gaz gibi falan onları alabiliyorsunuz. Bu tabii genel olarak ekonominin hacmini daraltıyor. Üretim kapasitesini de azaltıyor. Ama hem üretebilecek bir teknolojik imkana sahipseniz, hem de ürettiklerinizi satabilecek, piyasaya ulaştırabilecek bir ulaşım ağına sahipseniz, bu sizi daha fazla üretmeye sevk ediyor. Bu fevkalade önemli. Bu üretim artışı ülkenin bir anda üretim kabiliyetini artırıyor. Böylece yurt dışına da satabiliyorsunuz. Sattığınızda da yeniden ithalat yaparak, teknoloji makina ithalatı yaparak üretim çarkını hızlandırıyorsunuz. Bu aynı zamanda köylerde, kırsal alanlarda teknolojinin girmesiyle beraber o zamana kadar orada kendi içine kapalı, biraz önce bahsettiğimiz gibi bir ekonomi içerisinde yaşayan insanların şehire giderek yeni bir hayat, yeni bir iş alanı arama imkanlarını ortaya çıkarıyor. Çünkü artık onların gücüne ihtiyaç kalmamış, teknoloji girmiş içine. Bu sefer onlar bir kısmı şehirlere geliyor. 1950-60 arasında çok ciddi bir şehirleşme oranı ortaya çıkıyor. Şehirleşme olunca buraya gelen insanların, şehre gelen insanların köylülerden farklı bir dünyası oluyor. Onlar kadar kanaatkar olmuyor. Çocuğunu daha iyi okutmak istiyor. Çünkü görüyor komşularından, apartmandakilerden, farklı insanlardan, şehirdeki farklılığın böyle rekabeti artırıcı ya da dinamizmi artırıcı ya da mesela devletten, siyasetten talepleri artırıcı bir yönü oluyor. Bu talepler artınca bu aslında ne demek? Demokrasi marifetiyle sizin siyasi iktidardan, yerel yönetimlerden bir şeyler talep etmeniz demek. Bu da demokrasinin kayışı aslında. Demokrasiyi çalıştıran bir dinamo. Dolayısıyla bu beraberinde çok ciddi bir akışkanlık getiriyor. Bu işin bir kısmı. Bir de oralarda zenginlik üretmiş, kırsal alanda, köyde zenginlik üretmiş insanlar bunu değerlendirmek istiyorlar. Bunu nasıl değerlendirebilirsiniz? Bir, işte çiftliğinize yatırım yaparsınız makine olarak veya mesela tüketim mallara ihtiyacınız vardır. Onları harcarsınız, şehirden alışveriş yaparsınız. Bu da önemli, ticareti artırıyor. Veya bunları yatırıma dönüştürmek istersiniz. Yatırımı da artan şehir nüfusu çerçevesinde, artan sanayi çerçevesinde şehre götürürsünüz. Dolayısıyla şehirlerin ekonomik gücü ve sanayinin arkasındaki ekonomik güç de artmaya başlıyor. Bu kırda, köyde üretim yapanlar, işte o zaman bunlara Hacı Ağa deniyor. Bazı televizyon filmlerinde falan bunlar biraz da tiye alınır falan, evet, böyle.
Filmleri falan yapmıştır.
Filmleri vardır. Evet. Halbuki onlar çok önemli müteşebbisler. Geliyorlar orada yeni sanayiyi ortaya çıkarıyorlar. O sanayi marifetiyle Türkiye'ye dönüşecek.
Ve sonra da yurt dışına açılım oluyor.
Tabii işte biraz sonra da dediğiniz gibi bu beraberinde bu ithal ikamesi sanayi dönemi var. Onu takiben de ihracata dayalı bir büyümenin tartışıldığı bir dönem yaşanacak. Ama bütün bunlar ne yazık ki darbeler marifetiyle kesintiye uğruyor. Eğer darbeler olmasaydı biz belki çok daha, Özal'dan çok daha önce ihracata dayalı büyümenin verilerini yakalayıp onu tartışabilecektik. Darbelerin bu manada sadece demokrasiye değil, ekonomimize de, insanların hayat tarzlarına da, hayat nasıl söyleyelim, güçlerine de, hayat standartlarına da ciddi zararları söz konusu,
evet,
oluyor.
Zaten darbeler sanıyorum sadece siyasi anlamda değil, halka da aslında yapılmış oluyor sizin de söylediğiniz gibi.
Tabii
yani
zaten
sivil hayatı da yapılıyor, ekonomisine de yapılıyor.
Sen yani seçemezsin yani, diyor Dilek Hanım. Yani halka, evet, yani şimdi biz sadece şunu görüyoruz. Menderes'e yapılanı görüyoruz. Halbuki Menderes'in şahsında halkı terbiye etmek istiyorlar. Yani diyor ki sen seçemezsin. Senin seçtiğini ben alırım, ona eziyet ederim. Her türlü iftiraya atarım. Senin gözünün önünde karalarım, sonra da idam ederim diyor. Bu halkın tercihine yönelik bir saldırı. Ne yazık ki, ve halkın seçme kabiliyetine yönelik bir saldırı. Halka diyor ki sen seçemezsin, senin seçme kabiliyetin yok. Şu şu şu sebeplerle okur yazar değilsin, aydın değilsin, şu değilsin, bu değilsin. Sen memleketin iyisinin, kötüsünün, memleket hakkındaki güzelin, çirkinin ne olacağına sen karar veremezsin diyor. Zaten darbecinin temel mantığı bu. Ondan sonraki fasıl bu prensibi ortaya koyduktan sonra bundan zaten başlangıçta bütün toplum zarar görüyor. Çünkü toplumun hani mümeyyiz vasfını, reşit olma vasfını tartışmaya açıyor. Bu beraberinde çok ciddi problem doğuruyor. Bir de toplumun belli alanlardaki birikimlerini, siyaset de böyle. Yani siz siyasetçileri ezip biçtiğinizde ya da müteşebbisleri ezip biçtiğinizde sadece onlara zarar vermiş olmuyorsunuz. Toplumun birikimine de zarar vermiş oluyorsunuz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sohbetiniz için.
Sağ olun.
Yine bizimle bilgilerinizi paylaştınız. Sağolunuz. Stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz bizlerle birlikteydi. Dünden yarına Türkiye, haftaya yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. Dünden yarına Türkiye.